بالعلم أخي فهو درب بهل به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.
سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. سل إماما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Çocukların gazveye hizmet etmek amacıyla çıkarılmaları caiz midir değil midir? Bir rivayet var Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talha'ya cihada gitme hazırlığında bulunuyor. Hayber'e gitmek üzere. Bana bir çocuk getir bana hizmet etsin diye Ebu Talha'dan isteyince Ebu Talha da Enes bin Malik'i götürüyor. Yani erginliğe yaklaşmış tabii o civarlarda. Resulullah Efendimiz'e suyunu hazırlamak abdest için, bazı gönderdiği, getirdiği bazı şeyler için yani bazı noktalarda ona hizmet etmesi için götürmüştür. Bu rivayetten yola çıkarak alimler demişlerdir ki çocukları savaşa götürmek yani birilerine ilim ehli, faziletli kimselere hizmet etmeleri için çıkarmakta bir beis yoktur. Hatta Enes bin Malik yaşı küçüktü diyor aleyhissalatü vesselam bineğinden indiği zaman her seferinde inişinde şöyle bir dua ettiğini duyardım. Allahümme inni a'udu bike minel hemmi vel hazan. Allah'ım üzüntüden, gamdan, kederden sana sığınırım. Çünkü üzüntü ve keder insanı yıpratır. İnsana ağırdır. Birçok amelini rahat rahat yapamaz. Ona engel olur. Vel aczi vel kesel. Acizlikten ve tembellikten de sana sığınırım. Kişi aciz oldu mu, tembel oldu mu birçok hayırlı işleri yapmaz. Vel buhli vel cubni. Cimrilikten ve korkaklıktan da sana sığınırım ya Rabbi. Çünkü bu cimrilik ve korkaklık iki kötü hastalıktır. Özellikle de mücahit üzerinde toplandı mı onun cihadından artık bir hayır gelmez. وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ borçların çoğalmasından, kişiyi esir etmesinden ve adamların galip gelmesinden. Yani düşmanın da galip gelmesinden bana karşı galip gelip de mesela onların eline esir düşmekten sana sığınırım. Borç çoğaldı mı borç da çok kötü. Aleyhisselatü vesselam başka duaları var. Namazlarında çokça borçtan Allah'a sığındığını naklederler. Hatta sahabenin birisi soruyor ya Resulullah neden bu kadar Allah'a sığınıyorsun borç sebebiyle? Çünkü diyor borç altına giren bir kimse söz verir sözünü yerine getiremez. Konuştuğu zaman da yalan söylemeye başlar. Bazen zor durumlara düşer. Parayı ödeyemez. Bu sefer yalan söylemeye başlar. Aslında ödeyecektim. Şöyle sıkıntılar oldu. Ya da söz verir şu günde sana getirip vereceğim. Ama o günü ne yapıyor? Yani o gün hazır olmayınca götürüp veremiyor. Böylece sözünü bozmuş oluyor. Konuşmalarında da yalan girebiliyor. Bu da çok kötü Allah katında. Yani yalan konuşmak, sözü yerine getirmemek münafık alametlerinden olduğu için aleyhissalatü vesselam borçlanmaktan Allah'a sığınılmış. Bir de erkeklerin galip gelmesinden, erkeklerin mağlubiyetine mazhar olmaktan Allah'a sığınırmış. Başka bir konu başlığı, zayıflarla zafer elde etmek, yardımın inmesi. Ebu Derda radıyallahu anhu rivayet eder Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki İbğuni edduafa'a, bana zayıf olanları getirin. Zayıf olanlar, fakir, miskin, zayıf olanları getirin. فَاِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِدُعَفَائِكُمْ. Fakir ve zayıf kişiler sebebiyle rızıklanırsınız diyor. Zayıf kişiler sebebiyle rızıklanır ve yardım edilirsiniz. Yani ordunun içerisinde fakir kimseler, zayıf kimseler, muhtaç kimseler oldu mu bu kimselerin kalbi dünyaya çok fazla bağlı olmaz. Dünya onları çok fazla meşgul etmez. Bu sebeple onlar gönüllerini daha çok Allah'a yönetmişlerdir. Sürekli Allah'a yalvarırlar, Allah'a karşı daha mütevazi olurlar. İftikar içerisinde olurlar çünkü genelde zenginlikte insanın şımarma meselesi vardır. İnsanların genelinde bu görülüyor. Ne diyor ayette? İnnel insane leyatga en ra'ahu istagna. İnsanoğlu kendini gani yani zengin gördü mü? Varlıklı, kuvvetli, sağlıklı gördü mü isyan etmeye başlıyor. Ama fakir insan isyandan daha uzak oluyor. Bakıyoruz bazı fakirler var. Aslen çok günah işlemek istiyorlar. Allah'a çok isyan etmek istiyorlar. Çok kötülüklerde bulunmak istiyorlar ama maddiyat olmadığı için yapamıyorlar. Ah diyor şu para elimde olsa da şuralara işte tatile giderdim. Altıma şöyle bir araba alırdım. Yanıma da şöyle bir kız alırdım. Ondan sonra patlatırdım şişeleri, şampanyaları, bilmem neleri vesaire. Bir anlatıyor fısku fücurunu yapacağı pislikleri, kötülükleri bir anlatıyor. Yapamıyor bütün bunları. Sebebi ne? Maddiyat bulamadığı için. Maalesef insanların geneli fakirleşince, zayıf düşünce, sağlığı gidince bakıyorsun Allah'a daha fazla yöneliyor. Özellikle musibetlerde, sıkıntılarda insanın tabiatı budur. Allah'a daha çok yöneliyor ama sıkıntılar bitti mi bakıyorsun isyan etmeye başlıyor, gaflete dalıyor. Mümin ise sağlıklı olsa da, olmasa, hasta olsa da, zengin olsa da, fakir olsa da, sıkıntıda olsa da, olmasa da her zaman Allah'a yönelmelidir. Genişlik anlarında Allahu Teala'yı unutmazsa, Allah'ı zikrederse sıkıntı anlarında da Allahu Teala onu unutmaz, onu zikreder yani onun yardımına koşar. Ama geniş anlarında Allah'ı unutan, sıkıntı anlarında Allah'tan yardım isteyene belki Allahu Teala yardım etmez. Neredeydin sen genişlik anlarında isyan ediyordun? Ne zaman dara düştün tıpkı Firavun gibi? İman etmedi tam boğulacağı zaman, helak olacağı zaman baktı ki hiçbir kurtuluş yok. Ne asker, ne kuvvet, ne makam, ne para hiçbir şey kurtarmıyor. Denizin ortasında kaldı. Tam boğulacağı esnada ne dedi? Âmentu bi Rabbi Musa ve Harun. Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettim. Deyince Allah-u Teala ona ne diyor? El âne vekad asayta. Şimdi mi iman ediyorsun? Daha önce isyan ettin, bu kadar isyan ettin. Allah'a baş kaldırdın, hatta rububiyetlik tasladın insanlara. Al işte kendi nefsini bile kurtaramıyorsun. Şimdi mi aklın başına geldi? Artık iş bitmiştir. O sebeple insanoğlu her zaman her halinde Allah'a yalvarmalıdır. Bu zayıf olan kimseler, miskin olan kimseler Allah'a daha çok yöneldikleri için Allah-u Teala onların hatırına, onların suyu yüzü hürmetine derler ya, onların hatırına Allah-u Teala ne yapar? Duaları kabul eder, zaferini indirir, o mücahitlere zafer verir. Başka bir rivayette bidu'aihim ve sidqihim ve salatihim ve ihlasihim. Onların duaları, onların doğru olmaları, onların namazları ve onların ihlasları sebebiyle sizler rızıklanır ve yardıma mazhar olursunuz diyor Aleyhisselatü Vesselam. Buna binaen alimler şunu diyorlar, eğer bir ordu kalplerinden dünyayı çıkarmışlar, Allah'a yönelmişler ihlas ile, samimi bir şekilde Allah'a yönelmişler o şekilde, cihad ediyorlarsa, Allah-u Teala'yı çokça anıyorlarsa, bilelim ki o ordunun zafere ulaşması nedir? Daha layıktır. Allah-u Teala böyle ordulara, böyle Müslüman ordulara ne yapar? Yardım eder, onlara zafer verir. Özellikle dünyadan artık zühd yaşayıp, el etek çektikçe, ahirete yöneldikçe, Allah'a karşı samimi oldukça ne yapar? Allah-u Teala o kimselere daha çok yardım eder. Başka bir konu başlığı, Kur'an-ı Kerimlerle düşman topraklarına gidilmesinin yasak oluşu. Asıl olan Kur'an-ı Kerim ile düşman toprağına gidilmesinin yasak oluşudur. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste, İbni Ömer'in rivayet ettiği hadiste diyor ki, "Neha en yusafara bil Kur'ani ile ardil adu." Düşman topraklarına Kur'an ile sefer edilmesini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yasaklamıştır. Tabi alimler şu şartla yani derler ki yasaklanmıştır. Eğer o Kur'an-ı Kerim düşman eline geçilmesinden korkuluyorsa ve onlar da Kur'an-ı Kerim'imizi alıp hakaret ediyorlar, ona yakışmayacak şeyler yapıyorlarsa, yırtıp mesela yerlere atıyorlar, basıyorlar, hakaret ediyorlarsa o zaman Kur'an-ı Kerim götürülmez. Eğer tabi böyle bir tehlike yoksa Kur'an-ı Kerim'in ellerine geçme ya da geçtiği zaman bile eğer ona böyle bir hakaret vesaire gibi şeyler yapılmıyorsa, böyle bir illet yoksa yolda götürülüp okunmasında bir beis yoktur. Yani bu illete binaendir. Böyle bir illet varsa kafirlerden uzak tutulur Kur'an-ı Kerim. Başka bir konu, peki yazılan mektuplarda kafirlere bir mektup yazılırsa bir iki ayet yazılabilir mi? Evet, yazılabilir. Çünkü Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı hükümdarlara, kafir olan hükümdarlara mektuplar gönderirken bazen ayet yazarmış. Mesela Rum büyüğüne Hirakl'a mektup gönderdiği zaman Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu ayeti yazdırıyor o mektuba. Ya ehlel kitabi ta'alu ila kelimetin sevâin beynene ve beynekum. Ellâ nüşrike bi, ellâ na'bude illallah ve lâ nüşrike bi şey'en ve lâ yettehize ba'duna ba'dan erbâben min dûnillah. Ey kitap ehli, bizim de sizin de aramızdaki ortak kelimeye gelin. O da nedir? Allah'a hiçbir şey ortak koşmadan ona ibadet etmek, ona hiçbir şey ortak koşmamak, birbirimizi ilah edinmemek, insanları ilah edinmemek. Çünkü ehli kitap insanları ilah ediniyorlardı. Papazlarını, hükümdarlarını ilah ediniyorlardı. Nasıl ilah ediniyorlardı? Din büyükleri onlara Allah'ın haram kıldığı şeyleri helal kılıyorlardı. Helal kıldığı şeyleri haram kılıyorlardı. Onlar da onlara tabi oluyorlardı. Ya da hükümdarları kanunlar koyuyorlardı. Allah'ın kanunlarını bırakarak kanunlar koyuyorlardı. O kanunlara tabi oluyorlardı. Onları hayatlarına geçiriyorlardı. Böylece o hükümdarları, o din adamlarını ilahlar ediniyorlardı. Böyle bir ayeti Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıştır? Yazıp göndermiştir. Bunda bir beis olmaz. Evet, başka bir konu, kişi bir yere gittiği zaman misafir olarak, mesela gazveye, savaşa gidiyor, operasyona gidiyor. Gittiği yerde bir köyde mecburen kalması lazım, misafir olması lazım. Orada o köyde onu misafir etmezlerse, yemek mesela ikram etmezlerse, örneğin özellikle de insan en çok ihtiyaç duyduğu yeme içmedir. Ona yemek gibi bir şeyler ikram etmezlerse, parayla da satmazlarsa ona, parası olup da satın almak istediği zaman, para karşılığında da ona satmazlarsa, zorla da olsa onlardan yiyecek alabilir. Misafirin hakkı olan şeyleri ne yapabilir? Alabilir, yani yiyebilir. Eğer men ederlerse. Burada bir rivayet var. Ukbe bin Amir radıyallahu anh diyor ki, sen bizleri bazen bir yerlere gönderiyorsun. Sefer, yani ya davet için ya cihad için. فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ Bazı kavimlerin yanına uğruyoruz. فَلَا يَقْرُونَنَا Bizi misafir etmiyorlar, bize ikram etmiyorlar. فَمَا تَرَى Peki bu halde biz ne yapacağız? فَقَالَ لَنَا رَسُولُ sallallahu aleyhi ve sellem اِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلْضَيْفِ فَقْبَلُوا Eğer bir yere misafir olarak giderseniz ve misafire ikram ettikleri şeylerden size ikram ederlerse kabul ediniz ikramlarını. فَاِنْ لَمْ يَفْعَلُوا Ama ikram etmezlerse فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ Onlara düşen, misafire yedirecekleri o şeyleri onlardan alabilirsiniz diyor Aleyhisselatü Vesselam. Ücret ödemeden zorla da olsa ya da habersiz de olsa onların yiyeceklerinden yiyebilirsiniz eğer sizi misafir etmezlerse. Bu konuyla ilgili olarak diyorlar ki alimler, bu yani misafir etme mecburiyeti var mıdır? Yani insanlar başkalarını misafir etme mecburiyetindeler mi? Burada ihtilaf var. Gelen misafire ikram etmek nedir? Vacip midir? Sünnet midir konusunda? Cumhur sünnettir demişler. İkram etmedi mi? Mesela adam muhtaç değil. İkram etmezsen günahkar olur mu? Günahkar olmazsın. Ama bazı alimler ikram etmenin vacip olduğunu söylemişler. Onlardan biri de İmam Ahmet'tir. İmam Ahmet ve İmam Leys ikram etmenin vacip olduğunu söylerler. Fakat cumhur sünnet olduğunu söylerler. Bu adam muhtaç olmadığı halde. Ama muhtaç ise adam muhtaçtır, açtır. Ona ikram etmek tabii o zaman vacip oluyor. Peki bu az önceki meselede, hani kişi bir yerlere gidip de orada misafir olduğu zaman ona ikram etmeleri gerekiyor. Bu hem şehir için hem de köyler için geçerli midir? Yoksa arasında ihtilaf var mıdır? Bu konuda yine ulemanın geneli demişlerdir ki şehir için geçerli değildir. Çünkü şehirlerde kişi yatacak yer bulabiliyor, otel bulabiliyor, yiyecek satılıyor, oralardan yiyecek alabiliyor. Ama köylerde böyle bir durum olmadığı için oralarda ona ikram etmeleri onlara vacip oluyor. Başka bir konu, kişi gazveye gittiği zaman ve tabi yerlerden geçerken milletin bahçeleri varsa, semeresi olan ağaçları varsa, acıkmıştır ve ihtiyaç duymuştur ve hatta öylesine canı çekmiştir. Bu var olan meyvelerden yiyebilir mi? Ağaçlardaki olan şeylerden alabilir mi? Alimler demişlerdir ki şu beş şart oluşursa başkalarının bostanlarından yiyebilir. Bu geçtiği bahçenin üzerinde bir duvar olmaması gerekiyor. Koruyan bir duvar olmayacak. Ya da üzerinde bir bekçi olmayacak. Bir bahçe tellerle mesela örülmüştür. Ya da duvarla örülmüştür. Ya da onun üzerinde bekçi vardır, orayı koruyan. Böyle bir durum oldu mu o bahçeye girmesi caiz olmaz. Bu bir. İkincisi, bir yerden geçti, baktı ki üstünde duvar yok, herhangi bir yani engelleme yok. Orada meyveler ağaçtadır veyahut da yerlere düşmüş. Eğer bu meyveler toplanmışsa bir yerde, bu semere toplanmışsa çuvallara, belli ki birileri gelmiş toplamış götürecek. O toplanmış olan şeylerden gidip alması caiz olmaz. O var olan şeylerden alabilir. İkincisi, demek ki toplanmışsa, cem edilmişse bu da olmaz. Üç, ağaçlara tırmanmaması gerekiyor. Ağaçlara çıkıp o şekilde tırmanmaması gerekiyor. Sadece elini uzataraktan, dalından veyahut da yere düşenden alması lazım. Dördüncüsü, yanında taşımaması gerekiyor. Karnını doyurur yer, ondan sonra biraz daha arkadaşlara götüreyim, işte ne bileyim götüreyim de sonra yerim diye. O şekilde yanında da götürmemesi gerekiyor. Beşincisi de cumhur, diyorlar ki muhtaçsa böyle bir şeye yer. Muhtaç değilse böyle bir şeyden yemesi caiz olmaz. Mesela karnı acıkmıştır ya da gerçekten canı çok çekmiştir. Edebine, usulüne riayet ederek ve buradaki de geçen şeylere riayet ederek birkaç tane yemesinde bir beis olmaz. Ama bunu fazla fazla alması, işte alıp taşıyıp götürmesi ya da ağaca tırmanması ya da duvarları aşıp gidip alması ya da toplanmış olandan alması, bu nedir? Caiz olmaz demişler. Ama şu haller müstesnadır, adam izin veriyorsa ve de o şekilde biliyoruz ki o adam tabii yiyebilirsiniz. Özellikle mücahitler, kardeşim yiyebilirsiniz diyor. Onun ağaçlarından yenebilir. Eğer millet bırakıp gitmişse ve gelip toplamıyorlarsa, yere düşüyor ve yok oluyorsa, o zaman kişi yiyebilir, ağaca da çıkabilir. O yani telef olmaması için. Ama yok, adam gelip toplayıp götürüp satıyor ve kullanıyorsa, o zaman ağaca tırmanmadan, yanında götürmeden, bu ahkama ne yaparak, riayet ederek o zaman yiyebilir. Alimler diyorlar ki kişi 3 noktada hakkını alabilir. Yani hakkı engellendiği zaman, verilmediği zaman 3 şeyde alabilir. Bu şeyler onun için hırsızlık olmaz, haram olmaz. 1. Misafir edilmesi gereken yerde adamı misafir etmiyorlar. Az önceki mesele, misafir etmediler mi? Adamın yiyeceğini görürsen yiyeceğini alabilirsin. Karnın aç, adam seni misafir etmiyor. Yiyeceğinden ne veriyor ne de satıyor. Karnını doyurmak için o yiyecekten alabilirsin. Bu 1. İkincisi, bir adam hanımına masrafını ödemiyor. Yani ihtiyaçlarını karşılamıyorsa gizli bir şekilde kocasından ne yapabilir? Para alabilir yani ihtiyacını gidermek için. Üçüncüsü, çocuklar da babalarından alabilirler. Eğer çocukların ihtiyaçlarını gidermiyorsa babaların paralarından alabilirler. İzni olmadan, haberi olmasa dahi. O da nedir? İhtiyaca göre yani. İhtiyaç dahilinde bu üç halde aldıkları şeyde bir beis olmaz. Yani hırsızlık kısmına girmez. Başka bir konu başı, gezveden geri dönerken kişi ecir alır mı? Cevaben evet, geri dönerken de ecir alır. Çünkü bir hadiste aleyhissalatü vesselam kufletun ke gazvetin diyor. Ameliyeden, operasyondan, savaştan geri dönüş tıpkı gazve etmek gibidir. Nasıl ki savaşa gittiğin zaman attığın her bir adım için sana ecir yazılıyorsa, dönerken de attığın her bir adım için ne yapılıyor? Sana ecir yazılıyor. Tıpkı camiye gidip geldiğin gibi. Camiye giderken kişiye sevap yazılıyorsa, dönerken de sevap yazılıyor. Hatta alimler demişler, kişi bir salih amel işlemek için bir yerlere gidiyorsa, hareket ediyorsa, gidişi, dönüşü hepsi nedir? Ecir olarak kaydediliyor. Evet, başka bir konu, dönüşte kişi acele edebilir mi? Acil bir şekilde. Mesela operasyon bitti. Normal yani seyrinde geliyorlar. Bazıları işleri olursa acil olarak çıkabilirler mi? Veyahut da işte yani orduyu geçip hızlı bir şekilde onlar daha erkenden dönebilirler mi? Cevaben evet, böyle bir noktada bir beis yoktur. Çünkü aleyhissalatü vesselam bir gazve dönüşünde diyor ki aleyhissalatü vesselam inni muteaccilun ilel medineti femen arada en yeteaccel ma'i fel yuaccil. Ben acele bir şekilde Medine'ye döneceğim. Acele dönmek isteyen olursa, benimle dönmek isteyen olursa acele etsin, döneceğiz diyor. Başka bir hadiste de aleyhissalatü vesselam diyor ki es-seferu kıt'atun minel azab. Sefer azabın bir parçasıdır. Kişi yani meşakkat duyuyor seferde, azap çekiyor. يَمْنَوْ أَحَدُكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. Çünkü sizden biriniz sefer sebebiyle uykusunu, yemesini, içmesini men ediyor. Yani rahat rahat uyuyamıyor, rahat bir şekilde yiyemiyor, içemiyor. Bu gibi noktalarda sıkıntı olduğu için فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نُهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ اِلَى اَهْلِهِ. Sizden biriniz diyor işini bitirirse ehline dönmek için acele etsin. Yani gecikmesin. Sebepsiz yere sağda solda oyalanmasın, gecikmesin. Yani seferden ne yapsın? Geri dönsün. Başka bir konu başı, savaşanlar yani savaştıkları ve hatta bazı şeyleriyle iftihar edebilirler mi? Cevaben evet edebilirler. Hazreti Ali radıyallahu anh'u bir savaşta çok şiddetli bir şekilde, Uhud savaşında çok şiddetli bir şekilde savaşmış, kılıcı yamulmuştu. Döndüğü zaman Fatıma radıyallahu anh'a diyor ki, işte bu kılıç diyor, yani güzel bir kılıçtır ve bu gerçekten içimi serinletti diyor. Yani bana merhem gibi oldu. Bununla çok iyi savaştım diyor. Yani onu tatmin etti bu kılıç. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun kılıcını görünce diyor ki le in kunta kad ajadta darbe bi seyfik, sen kılıcınla güzel vurduysan diyor. Laqad ajadahu Sahl ibn Hanif, bu sahabe yani Sahl ibn Hanif, Ebu Ducana, Asım bin Sabit ve Haris ibn As-Samma'da çok güzel kullanmışlardır diyor aleyhissalatü vesselam. Yani kişi mesela silahını övebilir. Allah'a şükür bu silahım çok güzel çalıştı. İşte ne bileyim benim mermide çok büyük bereketler olduğu gibi buna benzer şeylerde böyle şey olması, zikretmesi ve hatta ölmesinde bir beis yoktur. Son bir konu, savaş karşılıklıdır. El harbu sicalun diyor aleyhissalatü vesselam Buhari'nin rivayetinde. Yani karşılıklıdır. Bir siz yenersiniz ve bir onlar yenerler. Yani bu her zaman biz yeneceğiz ve hatta her zaman onlar yenecekler diye böyle bir şey yok. Allah-u Teala bazen bize zafer indirir, bazen bize zafer indirmez. İmtihan gereği olarak karşı taraf ne yapar? Bizleri mağlup ederler. Allah-u Teala bir ayetinde Ali İmran suresinde şöyle buyuruyor. İn yemseskum karhun fekad messel kavme karhun misluh. Bu Uhud savaşı için Allah-u Teala bahsediyor. Uhud savaşında Müslümanlar yenilmişlerdi, çok yaralanmışlardı, çok zayiat vermişlerdi. Allah Teala diyor ki eğer size yara isabet ettiyse bu savaştan, o kavme, o müşrik olan kavme de sizin gibi yaralar isabet etmiştir diyor. Yani sizler acı çekiyorsanız onlar da acı çekiyorlar. Siz yoruluyorsanız onlar da yoruluyorlar. Siz sıkıntı çekiyorsanız onlar da sıkıntı çekiyorlar. Yani iki tarafta bedel ödüyor. O yüzden niye bize yara isabet etti? Niye yenildik? Niye biz çok yoruluyoruz? Niye böyle, niye böyle? Yani siz Allah-u Teala için böyle sıkıntılara giriyorsunuz. Kafirler de hiçbir şey uğruna, yani putlara, belki dünyaya, paraya, menfaate, gösterişe, başka şeyler için. Yani sebepsiz bir yere bile onlar da bütün bu meşakkatlere giriyorlar. Eğer onlar böyle meşakkatlere giriyorlar ve sabrediyorlarsa sizler hayli hayli buna sabretmeniz lazım. Çünkü siz Allah yolunda savaşıyorsunuz. Sizin Mevlanız var, onların Mevlası yok. Sizin cennetiniz var, onların ise cehennemi var. Sizi bekleyen Allah'ın rızası, meleklerin selamlaması, güzel ebedi cennetler var. Kafirleri bilakis tam tersine azap bekliyor, cehennem bekliyor. Allah'ın gazabı bekliyor. Onlar böyle bir şeye katlanıyorlarsa siz hayli hayli katlanmanız lazım. Evet, böyle yenilmeniz, yaralanmanız, bu savaşlarda bazen yenilmeniz. وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Biz günleri insanlar arasında evirip çeviririz. Bazen bakarsın bir operasyon çok başarılı olur, kafirlerden çok kişi öldürülür. Bakıyorsunuz hiçbir mücahide, hiçbir şey olmadan hepsi sağlam bir şekilde geri dönüyor. Ne şehit ne yaralı. Bazen de bakıyorsunuz operasyon o kadar çok kötü geçiyor ki neredeyse karşı taraftan hiç kimse öldürülmezken mücahitlerden bir sürü mücahit öldürülüyor, bir sürüsü ne oluyor? Yaralanıyorlar. Bu Allah-u Teala'nın nesidir? İmtihanıdır. Niye böyle yapıyor? وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُ وَبَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَى. Allah-u Teala günleri bu şekilde evirip çevirir ki bazen galip bazen mağlup, ta ki sizlerden iman edenleri ortaya çıkarıp sizlerden şehitleri edinmek için. Kimler iman etmişler, kimler sadıklar, onlar ortaya çıkar ve Allah-u Teala şehitleri edinmek istiyor. Kendi katına almak istiyor. Onlara ikram etmek istiyor. Eğer öldürülme olmasa şehitlik nasıl olacak? Bu casusiye olmasa, Amerika'nın işte bu küfür kuvvetlerinin bu kadar silahta üstünlüğü olmasa nasıl şehit vereceğiz? Nasıl o ikramı, Allah'ın o ikramına nail olacağız? Bu da Allah'ın bir nesidir, imtihanıdır. Yani bu kafirlere imkanlar veriyor, güç veriyor. Bazen bakıyoruz ki biz onlara karşı mağlup oluyoruz. Şu manada mağlup oluyoruz. Yani o ameliyede biz fazla başarılı olamıyoruz. Ama bizden şehit olanlar Allah'ın izniyle kurtuluşa eriyorlar. Allah'ın büyük ikramına eriyorlar. Wallahu la yuhibbu zalimin. Allah-u Teala zalimleri sevmez diyor bu ayetin devamında. Son olarak şunu size bahsedeyim, ibretlik bir şey. Ebu Muhammed el-Makdisi, Allah-u Teala onu esaretten kurtarsın. Ona imanda sebat versin. Gerçekten uzun senelerdir hapishanede ve şimdiye kadar Allah'ın dini konusunda hiç taviz vermedi. Küfre hiç boyun eğmedi. Her zaman hakkı beyan etti. Hiç çekinmeden, işkence görmesine, eziyet görmesine rağmen hapishanelere aldırış etmeden her zaman hakkı beyan etti. Diyor ki bir gün hücremdeydim diyor. Küçük bir pencere vardı diyor. Oradan bize ışık geliyor. Hava geliyor. Uykum kaçmıştı diyor. Normalde dışarı bakmak, o pencereye tırmanıp dışarıya bakmak tamamıyla yasak. Oradan bakacak olan kişilere çok kötü cezalar veriyorlar. Bir ara daralmıştım diyor hücrede ve tırmanarak diyor o pencereye çıktım. Ve oradan dışarıyı böyle izlemeye başladım. Bir de baktım ki nöbet tutan asker o gece vakti o da uyuyakalmış. Silahı elinde böyle kafasını eğmiş uyuyakalmış. Ertesi güne de diyor bayramdır diyor. Bayram arefesiydi diyor. Şimdi şöyle bir üzüntü geliyordu diyor içime. Daha önce benim ve kardeşlerimin. Ya bizler işte bak yine bayram geldi, bayram arefesi geldi. Herkes bayramda ailesiyle geçirirken mutluluk işte o mutluluğu beraber paylaşırken ben ise zindandayım, hapisteyim diye o şekilde üzülürdük diyor. Bir de baktım ki asker ne yapmış? Uyuyakalmış. O da nöbette, o da bayrama gidememiş. O da oralarda o çileyi çekiyor. Ve bu ayeti hatırladım diyor. İn yemseskum karhun fekad messel kavme karhun mislu. Eğer size acı dokunuyorsa, yaralar dokunuyorsa kavme de aynı şeyler dokunuyor. Yani bizler burada hapishanede sıkıntı çekiyorsak bu kafirler de sıkıntı çekiyorlar. O tağutun askerliğini yapan o asker, o polis, o istihbarat, o emniyet yani birimleri onlar da aynı sıkıntıyı çekiyorlar. Onlardan birçoğu da ne yapıyor? Bayramda gidemiyorlar. Bayramı ehilleriyle beraber geçiremiyorlar. Yani biz de sıkıntı çekiyoruz. Onlar da sıkıntı çekiyorlar. Ama bizler Allah için çekiyoruz. Bizi inşallah bekleyen cennet var diyor. Onlar ise hiçbir şey uğruna yani çok ufak bir maddi menfaat uğruna çekiyorlar. Ve onları da bekleyen bir azap var. Cennet beklemiyor. Dolayısıyla o kafirler bu basit şeyler için o sıkıntıya katlanıyorsa yani biz müminler hayli hayli çok daha fazlasına katlanmamız gerekiyor. Rabbim bize cihatta sebat versin, dinimizde sebat versin ve iman üzere hayatımızı tamamlattırsın. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.
فهو درب بهلو به ترقى به تحيا عالما حرا فخور
سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور